Ayrım 3, engellilere yönelik ayrımcılıkla mücadele ve engelli haklarında savunuculuk modeli, sayfa 1. Modül 2, ayrımcılık ve engellilere yönelik ayrımcılıkta başlıca alanlar. Ünite 1, genel giriş, engellilere yönelik ayrımcılık ve ayrımcılığın tarihçesi. Sakatlık insanlık tarihi kadar eski bir olgudur. Doğal afetler, beslenme kaynaklarının yetersizliği, salgın hastalıklar, kazalar, kalıtsal etkenler gibi çeşitli nedenlerle toplumu meydana getiren bireyler arasında fiziksel ve işlevsel yeti kayıpları ve farklılıklar her zaman var olmuştur. Bu bireylerin engelli durumuna gelmeleri, ayrımcı tutum ve davranışlara, uygulamalara ve değer yargılarına maruz kalmaları, toplumun ekonomik, teknolojik ve kültürel düzeyine olduğu kadar onların üretim süreçlerinde yer alıp almamalarında sıkı sıkıya bağlıdır. Esasen engelliye dayalı ayrımcılık, cinsel ayrımcılık, sınıfsal ayrımcılık ve ırk ayrımcılığı gibi bütün ayrımcılık türleri ekonomik faaliyet süreçlerindeki gereksinim ve değişimlere göre ortaya çıkarlar. Toplumsal gelenek, görenek, alışkanlık ve değer yargılarıyla meşrulaşıp pekişirler. Ayrımcı uygulamalara ve değer yargılarına başlangıçta beslenme kaynaklarının sınırlılığı yol açmıştır. İlkel atalarımız klan adını verdiğimiz küçük kandaş topluluklar halinde yaşamaktaydılar. Bilgi ve teknik bakımından o günkü gelişmişlik düzeyinde klan üyelerinin karnını doyurmak ve klanı ayakta tutmak için olağanüstü bir çaba harcanması gerekmekteydi. Bu yüzden her klan sahip olduğu yaşam alanını korumak ve genişletmek uğruna diğer klanlarla savaşmak ya da her an savaşa hazır olmak zorundaydı. Aksi halde yok olup giderdi. Çünkü etrafı kendisini bir gece baskınıyla yaşamdan silecek düşman klanlarla çevriliydi. Her klan zorunlu olarak diğerinin düşmanıydı. Klan bir bütün olarak aynı toteme tapınan üyeleriyle birlikte bizi, diğer klanlar ise ötekileri temsil etmekteydi. Biz korunmak, ötekiler ise yok edilmek ya da etkisiz kılınmak durumundaydı. Savaşın yıkıcılığı ve insan soyunun devamını tehlikeye sokması karşısında zamanla klanlar birleşerek kabile, kabileler federasyon ya da konfederasyon oldular. Fakat sorunun özü değişmedi. Yaşam alanını genişletmek için savaşlar daha büyük boyutlar kazanarak devam etti. Çünkü savaş ilkel topluluk için zorunlu bir yaşam biçimi ve bir üretici güç niteliğindeydi. Onun ötekileri kendisinden ayırmak ve ona göre davranmaktan başka bir seçeneği yoktu. İnanışlar, gelenekler, görenekler, değer yargıları, her şey ona göre biçimlenmişti. 19. yüzyılda yaşamış olan Amerikalı antropolog Morgan, Ancient Society Eski Toplum adlı yapıtında uygarlık ya da tarih öncesi toplulukları vahşet ve barbarlık olmak üzere iki ana döneme ayırmaktadır. Barbarlık dönemini ise üç evreye ayırarak incelemektedir. Bunlar aşağı barbarlık, orta barbarlık ve yukarı barbarlık evreleridir. Aşağı barbarlık evresinde yaşayan topluluklar, avcılık ve toplayıcılık ile geçinmekte, sopa, ok, yay ve mızrak gibi ilkel araçlar kullanmaktadırlar. Aynı toteme tapınan topluluk, ortaklaşa elde ettiği ürünleri yine ortaklaşa olarak tüketmektedir. Bu düzeyde ne kadın erkek arasında ne de toplumun diğer üyeleri arasında henüz toplumsal bir farklılaşma söz konusudur. Çünkü topluluğun ekonomik düzeyi bir artık ürün elde etmeye ve dolayısıyla biriktirmeye olanak vermemektedir. Bu toplulukta iş bölümü de gelişmemiştir. Sadece kadın ve erkek cinsi arasında zorunluluktan kaynaklanan basit bir iş bölümü vardır. Erkek eğer ağırlıkla avcılık ve toplayıcılık işlerinde, kadın ise doğurganlık özelliği nedeniyle ağırlıkla çocuk bakımı ve ev işlerine yoğunlaşmıştır. Bu aşamada doğurganlık özelliği kadına toplumsal bir prestij sağlamaktadır. Çünkü bu özelliği sayesinde kadın soyun devamlılığını güvence altına almakta, uzun sürelerle evde kaldığı için aynı zamanda topluluk üyelerini soğuktan, karanlıktan ve yırtıcı hayvanların saldırılarından koruyan, yiyeceklerini çeşitlendirme ve lezzetlendirme olanağı veren, ateşi sürdürmekte yani ocağı tüttürmektedir. Bütün bu nedenlerle topluluğun soy ağacı kadına göre hesaplanmamaktadır. kadına özel bir konum ve güç kazandırdığı için bu toplumlara anaerkil toplumlar da denilmektedir. Yukarıda aşağı barbarlık aşamasındaki toplumun gelişmişlik düzeyinin günlük geçim kaynaklarını üretmenin dışında bir artı ürün yaratılmasına ve biriktirilmesine olanak vermediğinden söz edilmiştir. Bu koşullar altında toplumun üretmeyen veya savaşmayan, özetle işe yaramayan bireylere tahammül edemeyeceği son derece anlaşılabilir bir durumdur. Çünkü bu bireyler toplumun varlığını tehdit etmektedir. Kimlerdir bunlar? Kuşku yok ki en başta sakatlar ve yaşlılardır. Sakatlar ve yaşlılar bir işe yaramadıkları gibi toplumun binbir güçlükle elde ettiği besin maddelerine ortak olmakta, toplumun sırtında bir yük oluşturmaktadırlar. Toplumun bu yükten kurtulması zorunludur. Böylece sakatların ve yaşlıların toplum dışına itilmeleri veya yok edilmeleri uygulaması ve geleneğiyle yüz yüze gelinmiştir. Toplum tarihinde sakatların ve yaşlıların ıssız dağ başlarında ölüme terk edildikleri veya bir biçimde öldürüldükleri bir dönem yaşanmıştır. Üstelik toplumsal vicdanla bağdaşmadığı için bu öldürmeler dinsel ya da geleneksel törenlere dönüştürülerek gerçekleştirilmiştir. Bütün inanışlar, gelenekler, görenekler, değer yargıları bu acımasız gerçeğe göre şekillenmiştir. Bir çocuğun sakat doğması toplum için bir felakettir. Geleceğe yönelik bir uğursuzluk işaretidir. Üretim sürecinden kopacak dendi yaşlanmış birinin daha ömrü olsa bile toplum için vadesi dolmuştur. Sakat doğan, sakatlanan veya yaşlanan birey bize dahil iken birdenbire nitelik değiştirerek öteki konumuna itilmiştir. Bu nedenlerle tarihin ilk ayrımcılık biçimi üretim süreci dışında kalan sakatlara ve yaşlara yönelik ayrımcılıktır. Özetle sakatlara karşı toplumun olumsuz değer yargıları ilkel topluluklarda ortaya çıkmaya başlamış, toplum sakatı hep kendi günahının bir kefareti veya gazaba gelen tanrıların bir cezası, kendi yarattığı maddi değerleri hiçbir katta sunmaksızın sömürüp tüketen, kendini daha da yoksullaştıran asalak olarak görmüştür. Ondan kurtulmak istemiş, o günkü kurtuluşun tek yolu onu dışlamak veya yok etmek olduğundan vicdanı kanayarak da olsa onu bir biçimde öldürmüştür. Bu çelişik duygular uzun bir tarih süreci boyunca toplumun bilinçaltına yerleşmiş ve kökleşmiştir. Adeta toplum sakatların aynasında kendi encamını ve geleceğini seyretmekte, bu görüntülerden ürkmekte, bu aynada kendi ihmalinin ve hatalarının yansımasını da görmekte, bu hatalarıyla bir türlü yüzleşememektedir. Toplum kendi kendisinden uzaklaşmak istemekte veya günahlarının kefaretini bir nebze de olsa ödeyerek vicdanını susturmaya çalışmaktadır. Böylece sakatları görmezden gelmekte ya da sadaka veya himaye yoluyla görevini yaptığını varsaymaktadır. Bu iki tutumun özü de gelip en acımasız ve ikiyüzlü bir ayrımcılığa dayanmaktadır. Öyle ki ayrımcı değer yargıları ve uygulamalar hiç beklenmedik bir zamanda ve hiç beklenmeyen kişilerden onların tarihin derinliklerinden sürüp getirdikleri karanlık alt bilinçlerinden çıkmaktadır. Bu yüzden sakatlara karşı ayrımcılığın basit önlemlerle, yasal düzenlemelerle kısa bir sürede ortadan kaldırabileceğini sanmak büyük bir yanılgıdır. Sorunun temelli çözümü, önce ayrımcılığın toplum içindeki ekonomik temellerinin ortadan kaldırılmasıyla, yani sakatların toplumsal yaşamın ve üretim sürecinin etkin bir parçası haline getirilmesiyle, sonra da toplumun tüm gözeneklerine dek işleyecek bir eğitim ve aydınlanma süreciyle toplumsal köklü bir dönüşümle olanaklıdır. Morgan sınıflamasına göre orta barbarlık evresinde yaşayan atalarımız, hayvanların ehlileştirmesini öğrenmişler, sürü ekonomisi sayesinde toplumsal refah düzeyi bir hali yükselmiştir. Sürü toplumun en güvenceli ekonomik gücü haline gelmiştir. Ne ki durumu gereği bundan asıl yararlı çıkan erkektir. Çünkü sürüleri uzak otlaklara götüren, aylarca başında kalabilen odur. Düşman kabilelerin saldırılarına karşı otlakları, sürüyü ve kabileyi koruyan yine odur. Bu sayede erkek zamanla kadına göre bir ekonomik ve toplumsal üstünlük elde etmiş, sürülerin mülkiyetine ve kabilenin yönetimine sahip çıkmıştır. Artık soy erkeğe göre hesap edilmektedir. Kadın dört duvar arasında hapsedilmiş, erkeğine çocuk doğuran, onun her türlü gereksinimini karşılayan bir dişi köledir. Aklı kısadır, eksik etektir, bizi temsil eden erkek cinsi karşısında ötekidir. Çok geçmeden inançlar, töreler, toplumsal değer yargıları imdada yetişecek ve bu durumu meşrulaştırıp pekiştirecektir. Böylece cinsiyet ayrımcılığı tarih sahnesine çıkmış olmaktadır. Bu toplum antropolojide ataerkil toplum olarak anılmaktadır. Kuşku yok ki kadın cinsi bu yeni duruma uslu uslu boyun eğmiş değildir. Anaerkil topluluklar uzun yıllar boyunca bu yeni ataerkil düzene karşı direnmiş, sürdürülen savaşlarda kadınlar büyük kahramanlıklar göstermişler, ancak sonunda yeni üretici güçleri temsil eden erkek egemen düzene yenik düşmüşlerdir. Böylece sakat olduğu için ayrımcılığa uğrayan birey, kadın olduğu için ikinci kez ayrımcılığa tabi tutulmuştur, çift ayrımcılık. Üretim araçlarının gelişmesi artık tek bir bireyin kendi karnını doyurmanın ötesinde fazla bir üretim yapma olanağını verdiğinden yukarı barbarlık aşamasında savaş tutsakları öldürülmemekte, köle olarak kullanılmaktadırlar. Böylece toplum efendiler ve köleler biçiminde iki temel sınıfa bölünmeye başlamış, başlangıçta belirli bir süreyle köle olanlar giderek ömür boyu, daha sonraları da soydan soya geçmek üzere kuşaklar boyu köle olmuşlardır. Kölenin hiçbir hakkı hukuku yoktur. O bir konuşan alettir. Efendinin günlüğüne göre her işte kullanabildikleri gibi öldürülebilirler ve bu yüzden düzen efendiden asla hesap soramazlar. Dinsel inanışlar, değer sistemleri, gelenekler, görenekler, her şey bu yeni sınıfsal bölünmeye göre şekillenmeye başlamış. Bu durum devlet adı verilen siyasal kurumun tarih sahnesine çıkmasıyla birlikte daha sistemli ve güvenceli bir hale dönüşmüştür. Artık sınıfsal bir ayrımcılıktan söz edebilmenin toplumsal ve tarihsel koşulları oluşmuştur. Köleler, plebler, serfler, köylüler, ameliler. Tarih boyunca sırasıyla sınıfsal ayrımcılığa tabi tutulan aşağılayıcı ve dışlayıcı pek çok olumsuz değer yargılarına ve uygulamalara muhatap olan toplum kesimleri arasında yer almışlardır. 19. yüzyıl boyunca en vahşi biçimleriyle uygulanan sömürgecilik çerçevesinde Kuzey Amerika'daki büyük latifundiyalarda karın tokluğuna çalıştırılmak üzere insan avcıları tarafından Kara Afrika'nın geniş toprakları üzerindeki yurtlarından hayvanlar gibi avlanıp koparılarak insanlık dışı koşullarda gemilerle yeni kıtaya taşınan Karadeniler, gerek bu kıtada, gerekse beyazların azınlıkta olduğu Güney Afrika'da, tarihin tanıdığı en utanç verici ayrımcılığı olan ırk ayrımcılığına tabi tutulmuşlardır. Irk ayrımcılığı uygulamaları, insan hakları çağı olarak da anılan 20. yüzyıl boyunca da sürmüştür. Görüldüğü gibi tarihin en eski ayrımcılık biçimi engelliye dayalı ayrımcılıktır. Onu sırasıyla cinsiyete dayalı ayrımcılık, sınıfsal ayrımcılık ve ırk ayrımcılığı izlemiştir. Her tür ayrımcılığın kökeninde ekonomik faaliyet süreçleri bulunmaktadır. Ayrımcı tutum ve davranışlar, değer sistemleri, uygulamalar ve düzenlemeler bu temel üzerinde yükselmiş, onu meşrulaştırarak pekiştirmiştir. Ünite 2. Ayrımcılık nedir? Ayrımcılığın türleri. Mevzuatımızdaki ayrımcılık tanımları Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi'ndeki tanımlardan etkilenerek yapılmıştır. Ayrımcılığı en basit şekilde şöyle tanımlayabiliriz. Ayrımcılık, aynı durumda olan kişilere, farklı durumda olan kişilere aynı muamelenin yapılmasıdır. Aynı durumda olan kişilere farklı muamele yapmak ayrımcılığın doğrudan biçimini, farklı durumda olan kişilere aynı muamele yapmak ise ayrımcılığın dolaylı biçimini oluşturmaktadır. Bir başka anlatımla birinci tür ayrımcılık açık, ikinci tür ayrımcılık ise örtülü ayrımcılıktır. Bir de dolayısıyla ayrımcılık kavramı vardır ki bir kişinin engelli yakını olması nedeniyle ayrımcılığa uğramasıdır. Yapabileceği bir iş için başvurmuş bir engellinin, engelinden dolayı işe alınmaması doğrudan, çalıştığı ortamda bir görme engelli kişinin bilgisayarına sesli program yüklemeden çalışmasını beklemek dolaylı, bir kişinin engelli birinin yakını olması nedeniyle dışlanması dolayısıyla ayrımcılığa örnek oluşturmaktadır. Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi'nin tanımlar başlıklı 2. maddesi ve 5378 sayılı yasa engelliye dayalı ayrımcılığı şöyle tanımlamıştır. Engelliliğe dayalı ayrımcılık, siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel, medeni veya başka herhangi bir alanda insan hak ve temel özgürlüklerinin tam ve diğerleri ile eşit koşullar altında kullanılması veya bunlardan yararlanması önünde engelliye dayalı olarak gerçekleştirilen her türlü ayrım, dışlama veya kısıtlamayı kapsamaktadır. Engelliliğe dayalı ayrımcılık, makul düzenlemelerin gerçekleştirilmemesi dahil her türlü ayrımcılık kapsar. Özürlüler İdaresi Başkanlığı 2010 yılı araştırmasında ise ayrımcılık, bir grup insanın dil, din, cinsiyet ya da bedensel farklılıklarından dolayı diğer insanlarla eşit koşullar altında temel hak ve özgürlüklerini kullanmasını veya bunlardan yararlanmasını engelleyen her türlü ayrım, dışlama veya kısıtlamadır diye tanımlanmıştır. 5378 sayılı yasada 6518 sayılı yasa ile yapılan değişiklikten sonra yasaya giren ayrımcılık türlerinin tanımları ise şöyledir. A. Doğrudan ayrımcılık, engelliliğe dayalı ayrımcılık temeline dayanan ve engellinin hak ve özgürlüklerinden karşılaştırılabilir durumdakilere kıyasla eşit şekilde yararlanmasını engelleyen, kısıtlayan veya zorlaştıran her türlü farklı muamele. B. Dolaylı ayrımcılık, görünüşte ayrımcı olmayan, her türlü eylem, işlem ve uygulamalar sonucunda engelliliğe dayalı ayrımcılık temeliyle bağlantılı olarak engellinin hak ve özgürlüklerden yararlanması bakımından nesnel olarak haklılaştırılamayan dezavantajlı bir konuma sokulmasını. D. Engelliliğe dayalı ayrımcılık, siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel, medeni veya başka herhangi bir alanda insan hak ve temel özgürlüklerinin tam ve diğerleri ile eşit koşullar altında kullanılması veya bunlardan yararlanılması önünde engelliye dayalı olarak gerçekleştirilen her türlü ayrım, dışlama veya kısıtlamayı. J. Makul düzenleme, engellilerin insan haklarını ve temel özgürlüklerini tam ve diğer bireylerle eşit şekilde kullanmasını veya bunlardan yararlanmasını sağlamak üzere belirli bir durumda ihtiyaç duyulan, ölçüsüz veya aşırı bir yük getirmeyen gerekli ve uygun değişiklik ve tedbirleri ifade eder. Taciz. Günümüzde taciz ayrımcılığın özel bir türü olarak kabul edilir. Tacizin ayrımcılığın özel bir biçimi olarak yasaklanmasıyla korunmak istenen menfaat sadece hak ve özgürlüklerden yararlanılmasının sağlanması değil, bu yararlanmanın insan onuruna yaraşır bir ortamda gerçekleşmesidir. Amaç taciz etmek olmasa dahi bir davranış sonuç itibariyle onur kırıcı bir etki doğuruyorsa taciz olarak değerlendirilir. Uluslararası sözleşmelerde taciz ile ilgili açık bir düzenleme yoktur. AB hukukunda ise ırk eşitliği direktifi ve istihdamda eşitlik direktifi tacize ilişkin düzenlemeler içerir. Taciz, ırk veya etnik köken, din veya inanç, yaş, engellilik ve cinsel yönelim gibi nedenlerden herhangi birisiyle ilgili olarak bir kişinin onurunu zedelemek ve gözdağı veren, düşmanca aşağılayıcı, küçük düşürücü ya da saldırgan bir ortam yaratmak amacı veya etkisiyle o kişi için istenmeyen bir fiil gerçekleştirilmesidir. Uluslararası sözleşmeler konuya ilişkin açık bir düzenleme içermese de bu durum devletlerin tacizi yasaklama yükümlülüğü olmadığı şeklinde yorumlanamaz. Her şeyden önce devletlerin, kişilerin maddi ve manevi varlığına yönelik her türlü tacizi önleme yükümlülükleri vardır. Engelliliğe dayalı ayrımcılığın bu saydıklarımızdan başka mağdurlaştırma, ayrımcılık talimatı gibi çeşitleri de vardır. Üçüncü ayrımın sonu, sayfa 7.